Hayatın sesleri. Hoş geldiniz diyoruz başkente. İşte başladı birlikteliğimiz Hayatın Sesleri'nde 15.55'e dek. Bugün de birlikte olacağız sevgili dinleyenlerimiz. Evet, programı sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere Nuri Göktaş ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Sizleri de bekliyoruz programımıza diyorum her zaman olduğu gibi. Çift 090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz. Hayatın Sesleri ekibine ulaşmak, programımızda görmek istediğiniz konuları dile getirmek için sevgili dinleyenlerimiz. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Sosyal medya üzerinden de ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız yine Hayatın Sesleri Facebook'tan ve Twitter'dan da ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra şimdi ilk müziğimize kulak veriyoruz.
Ortasındayım ömrün, mekanım terk ediyor. Senden uzakta olmak çile, ne yapsam çekiliyor. Altın kafeste bülbül bile illete yuvam. Haberim var, ne de geceler belli. Ya salı ya da çarşamba, belki de cumartesi. Sanki yanındaymışım gibi hayaller görüyorum. Sana bir şey olmasın diyorum. Artık derdim eskisinden çok. Sensizliğin hiç vefası yok. Bu dünyanın bahçesinde kayboldum gidiyorum.
Dünyanın bahçesi.
15.11 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz. Hayatın Sesleri'nin hemen stüdyo konuğuyla tanıştıralım sizleri. Yönetici koçu, sosyolog Sayın Başak Temel bizlerle birlikte.
Merhaba.
Merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için.
Biz teşekkür ediyoruz bizi kırmayıp geldiğiniz için. Bugün iş dünyası ve bireysel farklılıklardan söz edeceğiz. Şimdi bireysel farklılıklarımız tabii ki var ve iş dünyasına yansıyor dolayısıyla.
Evet.
Şimdi tabii iş dünyasında karşılaşılan farklılıklardan söz ederek başlayalım. Nelerdir, neler söyleyeceksiniz bu konuda?
Bakış açısı farklılıkları sanıyorum bizi en çok zorlayan. Eğer hemfikir olabildiğimiz noktalar varsa işlerimizde biraz daha ivme katan noktalardan bir tanesi. Değerlendirmelerde, karar vermede, stres yönetiminde hep farklılıklar gözlemliyoruz çevremizde. Ailemizde gözlemlediğimiz gibi iş hayatında da karşılaşıyoruz. Elbette ki kariyer mücadelesi hepimiz için zorlu bir yolculuk olduğundan bireysel farklılıkları kendi adımıza bilmek ve karşımızdaki kişilerin, birlikte çalıştığımız kişilerin de bu tarz farklılıklar sahibi olduğunun farkındalığında olmak hayatımızı çok daha kolaylaştırıyor. Bizim mizaç dediğimiz psikolojik olarak, genetik olarak bizde olan bir DNA'mız var aslında. Nasıl ki cildimizin rengi, saçımızın rengi, gözümüzün rengi doğuştan belliyse aslında insanların davranışın doğasında da bir sistematik var. Bunu araştıran bilim adamları var. Bu konuda yapılmış bilimsel çalışmalar var. Hatta Türk bilim insanlarının yaptığı çalışmalar var. 9 tip mizaç modeli isminde. Bu bakış açısı kişilerin değerlerinde olan farklılıkların hem kariyer planlamamızda. O da çok önemli biliyorsunuz. Şimdi bütün gençlerin, bütün ailelerin gözdesi hangi mesleği seçmeli, nasıl çalışmalı. Şöyle bir örnek vereyim, çok basit. Herkes aslında potansiyel olarak her mesleği yapabilir.
Ama bir de sevdiği mesleği yapmak var.
Yatkınlığı varsa çok daha mutlu olur, hayatı keyifli geçer. Örnek olsun, diyelim ki oğlumuz ya da kızımız. Ya da bizlerden bir tanesi makine mühendisliği okudu. Şimdi iş hayatına baktığımız zaman bir makine mühendisi araştırmacı olabilir, sahada çalışabilir, fabrikada çalışabilir, tasarım yapabilir, satış mühendisi olabilir, şirket yöneticisi olabilir, hatta eğitmen olabilir. İşte buradaki farklılıklar dediğimiz zaman kişilerin aslında aldıkları bilgiyi hayata ne şekilde geçirdikleri, hayatı algılama şekillerinden söz ediyoruz.
Evet.
Önemli bir nokta, farkındalığımızı geliştirmemiz gerektiğini düşündüğüm noktalardan bir tanesi.
Evet, şimdi 9 tip mizaç modeli var dediniz.
Evet.
Bu sadece iş yaşamında, iş dünyasında değil herhalde, değil mi?
Evet.
Diğer zamanlarda da karşımıza çıkan bir model tipi mi? Yoksa iş dünyasında mı sadece 9 tip olarak karşımıza çıkıyor?
Çok doğru, hayatımızın genelinde karşımıza çıkıyor. 9 tip mizaç modeli yaklaşık 2000 kişi üzerinde örneklem grubu, 2000 kişilik bir grup üzerinde yapılmış bir çalışma. Yaklaşık 10 sene önce başlamış bu çalışmalar. Niçin başlamış? İnsan davranışlarının doğasında bir sistematik, bir matematik, bir öngörülebilirlik var mıdır? Evet, bunu ortaya koymuşlar. Ve bunun yansıması aile hayatımıza, kariyer planlamamıza, hatta fiziksel rahatsızlıkların bu anlamda etki almasına kadar ve tabii ki iş dünyasına kadar uzanıyor. İş dünyasına daha ağırlıklı bakacak olursak hem hepimiz aslında bir tarafta çalışanız. Bir işveren kısmı var, kurumlar kısmı var, bir de çalışanlar kısmı var. Mizaç bakış açısı iş dünyasına şunu kazandırıyor aslında. Kurumsal taraftan, yani işveren kısmından, kurum kısmından baktığımızda kişilerin, grupların, proje ekiplerinin, bölümlerin mizaç analizlerine sahip olması maksimum yararlılıkla, maksimum üretkenlikle o kurumun idamesini sağlıyor aslında yönetim kısmı için. Bireysel tarafta bizler için de hayatımızı çok daha dengeli, kendimizi var ederek, hayatımızı sürdürmemiz. Aslında herkesin amacı mutlu olmak. Yani hayatını keyifli bir şekilde geçirebilmek.
Kendiyle barışık olmak, evet. Mutlu olmak çok, evet, önemli değil mi?
Evet. Bunun için herkes aslında bir yol arayışında. Kimimiz çok fazla çalışıyoruz. Kimimiz hani seyahat ederek bunu yakalayabileceğimizi düşünüyoruz. Farklılıklar da buradan geliyor.
Evet.
Özellikle ebeveynlere seslenmek istiyorum. Çocuklarımız bizlerden gerçekten farklı bireyler.
Çok farklılar, evet.
Ve kardeşler de birbirinden çok farklı. Hı-hı. Benim de ikiz çocuklarım var. Bir kızım, bir oğlum var. Ondan İkisine mizacı. Çok çok teşekkürler. Çok farklı. Bir kez daha altını çizmek gerekir ki herkesin mizacına ve değerlerine uygun bir kariyer planlaması ve bir iş yaşamı planlaması çok kıymetli.
Biz genellikle mühendis, mimar, doktor, evet, olsun isteriz. O yönde yönlendiririz belki de ama en büyük hatayı yaparız. Çünkü insanların sevdiği işi yapmaları hayattaki en büyük ödülleri olsa gerek, değil,
evet,
mi?
Lüks gibi görüyoruz ama, hı-hı, öyle değil. O sevdiğimiz işin tanımı aslında bize en uygun olan iştir.
Evet, evet.
Ve en uygun olan işi yaptığımızda sırasında bakıyorsunuz bir köylü teyzemiz işte tiyatro çalıştırıp, hı-hı, evet, başarılar kazanıyor. Yine Güneydoğu'da Avrupa Birliği'nde uluslararası proje almış bir girişimci kadınlar ekibi var. Dünya Moda Haftası'nda kreasyonları sergileniyor.
Evet.
Yani insanlar aslında mesleklerle ve maddiyatla kendilerini sınırlamadan var olan potansiyellerini açığa çıkartabildiğinde gerçekten mucize olarak tanımlanabilecek şeyler o şekilde gerçekleşiyor.
Evet. Peki kariyerlerini istediği yere taşıyamamış kişiler, istediği eğitimleri alamamış kişiler nasıl farklılıklar gösteriyorlar iş dünyasında?
Çok büyük bir tatminsizlik var toplumda, hepimiz, yani bizi dinleyenler de sanıyorum katılacaktır. Tatminsizlik. Bugünü de kurtaralım, bugün de geçsin, hafta, evet, sonu gelsin, mesai bitsin, yaz tatili gelsin. Bir ümitsizlik, bir tükenmişlik, genel olarak bir moralsizlik ve mutsuzluk.
Evet.
Ve çaresizlik aslında. Hani bu mutsuzluğu değiştiremeyeceğiz yönünde çok hakim bir gözlemliyoruz. Neden? Ben 20 yıldır yaklaşık iş hayatı içindeyim. Bir yandan yöneticilik yaparken bir yandan da iş hayatı ile ilgili pek çok konuda eğitim veriyorum uzun, hmm, yıllardır. Bireysel çalışıyorum yöneticilerle. Buradaki gözlemlerimiz gerçekten gerçeği yansıtıyor diye düşünüyorum o anlamda.
Peki nedir en çok karşılaşılan problemler?
En çok, evet, bu biraz önce bahsettiğimiz gibi mizaçla yaptığı işin ve hayatının kişiye uymaması.
Hı hı.
Şöyle örnek vereyim. Sanata eğilimli, yatkın, yetenekli, iç dünyası çok yoğun bir kişi düşünelim.
Ne iş yapıyor?
Ne iş yapıyor? Tamamen rutin, masa başında, hep tekrarlanan şekilde rutinli olan bir iş hayata geçiriyor. Ailesinin yönlendirmesiyle bir okul okumuş. Yine hep böyle tırnak içerisinde bizim idealize ettiğimiz kartvizitler var hayatta maalesef. Böyle olursan mutlu olursun. Yani çok paran olursa ve şu konumda olursan o zaman mutlu olunur. Mutluluk tanımı da çok yanlış aslında.
Evet,
çünkü,
evet,
mutluluk anlıktır. Yani bu özellikle kişisel gelişim furyasında batıdan ülkemize yayılan rüzgarla, dalgayla, hı-hı, diyelim. Mutluluk şöyle tanımlandı insanlar için. Her dakika şen şakrak olmalıyız. Sürekli motivasyonumuz yüksek, sürekli yüzümüz gülen olmalıyız. Oysa ki kaçırılan nokta şu, mutluluk anlıktır doğası, doğamız gereği böyledir. Önemli olan insanın yaşamında tatmini sağlamasıdır.
Ne kadar önemli,
evet,
değil mi?
Yani,
para çok şey değil o anlamda değil. Baktığımızda.
Evet, çünkü neden birbirimize bakıyoruz diyoruz ki aa bak ne kadar muhteşem bir hayat yaşıyor, hiçbir maddi sıkıntı yok, mutsuz, aa niye mutsuz,
hı hı,
benim o kadar param olsa ben çok mutlu olurdum diyor kişiler. Sonra başka bir kişi diğerine bakıyor, bak işte ne kadar uslu akıllı, dersleri iyi, çocukları var, mutlu bir evliliği var, benim çok param var ama işte bunlar yok, kendisi neden mutsuz,
evet,
değil gibi,
evet,
hep birbirimize başka gözlüklerle değerlendiriyoruz.
Evet, doğru. Bir de toplum içinde yaşayan insanlar olarak hep iletişim içerisindeyiz. Ama ne yazık ki bu işte bireysel farklılıklarımızdan dolayı iş yerinde zaman zaman bunu bile yaşayamıyoruz.
Evet.
Bir günaydın demekten,
maalesef,
bir iyi günler işte demekten imtina ediyor insanlar,
maalesef,
ne yazık ki.
Sıkıntıları paylaşamıyoruz iş, hı-hı, hayatında. Yorumlama çok yapıyoruz maalesef. Farklılıklarımız olduğunu kabul edip biraz daha hoşgörüyle bakmak lazım hayata. Neden? İkimizin, diyelim ki biz aynı ofiste çalışıyoruz, iş arkadaşıyız. Sizin mizacınız normalde çok pozitif, ılımlı bir insanken, bunların matematiği var. Bu bahsettiğim, şimdi süremiz çok uzun olmadığı için çok detayına evet. giremiyorum ama dinleyenler 9tipmizacmodeli.com yazarak orada bilgiler var, kitaplar var, okuyup yararlanabilirler. Böyle bir mizaç, çok daha ılımlı görünen bir mizaç, işiyle ilgili belirsizlik yaşadığında stres seviyesi yükselebiliyor ve strese girdiği zaman çok daha agresif, karşı tarafı suçlayıcı, yargılayıcı, çok tepkisel bir kişiye dönüşebiliyor. Hı hı. Şimdi biz bunu bilmediğimiz zaman arkadaşımızın bu tavrını bizim şahsımıza kasıtlı olarak yapılmış bir davranış olarak algılayabiliriz. Ama mizacı bildiğimiz zaman, yani böyle bir yapı var insanın doğasından gelen, kişi de bunu bilirse ve çevremiz de bunu bilirse hayat gerçekten çok daha kolay ve çok daha keyifli olur.
Evet. Şimdi mizacı o. Evet. Seçmesi gereken meslek o değil ama ne yazık ki yaptığı evet. iş o. Sonrasında değişkenlik gösterebilir mi? Değiştirilebilir mi? Bireyler kendileri değişebilirler mi acaba?
Şimdi bireyler kendilerini kısmen değiştirebilirler. Sentetik kişilik denen bu bilim ekibinin ortaya koyduğu bir kavram var. Var olanın üstüne biz öğrenerek ve çevresel koşullarla değiştiriyoruz ve kişiliğimiz bu şekilde oluşuyor. Ama çok büyük tezat varsa yaşadığımız aile ortamı ve iş ortamında içsel olarak sıkıntılara ve çelişkilere sürüklüyor gerçekten insanları. Ya şöyle bir ufak tavsiyede bulunabilirim gözlemlerimden. Evet. Siz sanata yatkın bir insan olabilirsiniz. İş hayatınızı şu anda değiştirme şansınız yoktur ve monoton geçiyordur. Ama onu tatmin etmek için mutlaka hobilere, kişinin kendi kendine vakit ayırabilmesine çok ihtiyacı var. Nefes almaya ihtiyacımız var. Yalnız vakit geçirmeye, bu haftada 30 dakika dahi olsa. Yani kimisi çiçekleriyle konuşmayı sever, kimisi yürüyüş yapmayı sever. Kendine dönmeyi, arınmayı, dinginleşmeyi alışkanlık haline getirmemiz lazım. Çünkü çok yoğun bir tempoda yaşıyoruz
gerçekten
hepimiz.
Gerçekten öyle, evet, evet, gerçekten öyle. Peki son olarak neler söylemek istersiniz dinleyicilerimize? Herkes sevdiği işi yapamıyor ne yazık ki. Evet. Sevdiği mesleği
hayata geçiremiyor, maalesef.
Dolayısıyla bu konudaki farklılıkları aşmak adına neler söyleyebilirsiniz?
Öncelikle kendilerini iyi analiz etmeleri lazım. Bizler maalesef kendimizi de başkalarının gözlükleriyle görüyoruz. Hı hı. Çoğu zaman sağlıklı tanıyamıyoruz. O yüzden bahsettiğim kaynaklar gibi diğer bilimsel temeli olan kaynaklardan yararlanıp kendilerini gerçekten tanımalarını öneririm. Ondan sonra hayatlarına ne katarlarsa daha keyifli ve daha başarılı olabileceklerini, iş başarılarını, motivasyonlarını daha yüksek tutabileceklerini çok rahat fark edeceklerini düşünüyorum.
Evet, hayat çok kısa çünkü. Evet. Mutlu olmak çok önemli. Çok sevdiği doğru. işi yapıyor olmak çok, çok önemli. Doğru. Bu arada tabii ki ebeveynlere de bir iki cümle başta söyledik ama yine hatırlatmak babında söyleyelim. Çünkü önümüzde bir üniversite sınavı var.
Kesinlikle,
gençlerin evet hedeflerini belirleyeceği bir sınav olacak bu.
Ebeveyn Benim isminde bir kitap var. Profesör Ziya Selçuk hocamızın yazmış olduğu, çok yararlanırlar. Hem anne baba mizacını, kendi mizaçlarını tespit edebilecekler bu kitapta, hem çocuklarının mizaçlarını tespit edebilecekler ve en sağlıklı iletişimi nasıl kurabilirler, zorlukları nasıl aşabilirler, yanlış anlaşmalar, krizler hangi noktalarda çıkabilir, hepsi detaylı bir şekilde yazıyor bu kaynakta. Ebeveynler için tavsiye ederim. Eşler için, karı kocalar için şunu tavsiye ederim. Aşk-ı Mizaç isminde bir kitabımız var. Orada da evlilik içerisinde kendi mizacınız ve eşiniz mizacı arasında nasıl bir uyum var, hangi konularda nasıl davranmanız lazım, çok detaylı bir kaynak. Eş zamanlı olarak bu bilgileri aldığınızda da iş hayatınıza, iletişiminize çok hızlı bir şekilde yansıtıp faydasını gözlemleme şansınız olacak diye düşünüyorum.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz bizi bu konuda bilgilendirdiğiniz
ben
için.
Ben teşekkür
Sağ
ediyorum.
Sağ olun, var olun, konuğumuz olduğunuzdan dolayı da. Yönetici koçu, sosyolog Sayın Başak Temel bizlerle birlikteydi. Konuğumuza teşekkür ediyoruz tekrar ve yeniden müziğe dönüyoruz. Thank you.
gözüm yolda, gönlüm darda. Ya kendin gel ya da haber yolla. Gözüm yolda, gönlüm darda. Ya kendin gel ya da haber yolla. Duyarım yazmışım iki satır mektup. Vermişin trene halini unutup. Duyarım yazmışım iki satır mektup. Vermişin trene halini unutup. Kara tren gecikir, belki hiç gelmez. Dağlarda salınır da derdini bilmez. Dumanın savurur, halimi görmez. Gam dolar yüreğim, gözyaşım dinmez. Kara tren gecikir, belki hiç gelmez. Dağlarda salınır da derdimi bilmez. Dumanın savurur, halimi görmez. Gam dolar yüreğim, gözyaşım dinmez. Yara bende, derman sende. Ya kendin gel ya da bana gel de. Yara bende, derman sende. Ya kendin gel ya da bana gel de. Duyarım yazmışım iki satır mektup. Vermişin trene halini. Yarım yazmışım iki satır mektup. Vermişim trene halini unutup. Kara tren gecikir, belki hiç gelmez. Dağlarda salınır da derdimi bilmez. Dumanın savurur, halimi görmez. Gam dolar yüreğim, gözyaşım dinmez. Kara tren gecikir, belki hiç gelmez. Dağlarda salınır da derdimi bilmez. Dumanın savurur, halimi görmez. Gam dolar yüreğim, gözyaşım dinmez. Kara tren gecikir, belki hiç gelmez. Dağlarda salınır da derdimi bilmez. Dumanın savurur halimi görmez. Gam dolar yüreğim.
15.29 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz. Ve bakalım Almanya'da ne haberler var. Sevgili Buket Barlas'a merhaba diyelim. Başkent'e hoş geldiniz. Merhaba sevgili Buket Barlas Vehter.
Merhabalar Münih'ten, hoş bulduk.
Teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi metro durağında insanların hikayelerini toplayan bir yazar var Hamburg'da. Nedir yazarın amacı? Ne tür hikayeler topluyor? Bize birazcık anlatır mısınız lütfen?
Evet, yaklaşık 2 milyon insanın yaşadığı dünyaca ünlü bir liman şehri olan Hamburg'da ulaşımın önemli bir kısmı metro ile gerçekleştirilmekte. Her gün binlerce insanın yararlandığı metro ağında pek çok ilginç olayın yaşandığını söylemek mümkün. Yine de metro durağındaki minicik bir büfede insanların hikayelerini dinlemek için vakit ayıran bir yazarla karşılaşmak tabii ki çok da olağan bir durum değil. Christoph Busch radyo ve televizyon için birbirinden ilginç eserlere imza atmış ve yıllar içinde pek çok ödül kazanmış bir yazar. Ayrıca 90'lı yıllarda senaryo yazımı ve film çekimi konularında Üniversite hocalığı da yapmış. Bu yılın Ocak ayında kiraladığı büfesinde sattığı herhangi bir şey yok. Aslında büfeyi daha çok oturup metroya binen insanları izlemek amacıyla kiralamış. Çünkü böyle bir atmosferin kendisine ilham kaynağı olacağını düşünmüş. İlk günler biraz yazmaya fırsat bulmuş ama sonrasında insanlar kendisiyle konuşup bir şeyler anlatmaya başlamışlar. Yazarın açıklamasına göre kimisi başından geçen kısacık ilginç bir olayı anlatırken bazıları da acı tatlı tüm hayat hikayelerini anlatmaya kalkıyorlar. Günümüzde insanların en önemli ihtiyacı kendilerini dinleyen birisinin olması diyen Christoph Busch, Hamburg'da Emilienstraße isimli metro durağındaki büfesine gelen insanların anlattıklarını hafta içinde her gün 9.30'dan 14.30'a kadar dinliyor. Hatta yoğun ilgi nedeniyle artık gelenlere randevu bile veriyor.
Terapi yapıyor yani bir nevi.
Evet, evet. Kendisine gösterilen olağanüstü ilgiye çok şaşıran 71 yaşındaki yazar, minicik büfenin içini oturulup rahatça konuşulabilecek adeta sihirli bir mekan haline getirmiş. Ve başta öyle bir amacı olmasa da artık kendisine anlatılanları derleyerek kitaplaştırmayı amaçlıyor. Aslında metrodaki insanların çoğunun birbirlerinin yüzüne bile bakmaksızın oradan oraya koşturdukları ya da sadece ellerindeki cep telefonlarına baktıkları düşünülürse yazara gösterilen bu yoğun ilgi oldukça sevindirici diyebiliriz. Anlatanların ve dinleyenlerin gittikçe azaldığı günümüzde artık çok geç olmadan bir farkındalık yaratmamız önemli olabilir belki de. Bir de şu soru sorulabilir tabii ki. Siz olsanız ne anlatmak isterdiniz? Ben kendime bu soruyu sordum. Cevabı çok da basit değil aslında.
Evet, çünkü zor bir şey gerçekten ama çok ilginç hikayeler çıkacaktır. Merakla beklenen bir kitap olsa gerek diyelim ve Hamburg'dan Münih'e geçelim. Herkes için sanat adı altında etkinlikler başladı. Neler var bu etkinlikler kapsamında, bize neler aktaracaksınız?
Burada 30 Nisan tarihinde başlayan ve 27 Temmuz'a kadar sürecek olan Münih'te herkes için sanat kapsamında şehrin pek çok yerinde birbirinden değişik sanat olaylarına yer veriliyor. Amaç kamuya ait alanlarda farklı kültürlerden gelen sanatçıların eserlerine yer vermek ve böylelikle sanatı ve sanatçıları herkes için ulaşılır bir hale getirmek. Gerçekten de yolda, sokakta hiç ummadığınız bir anda sanatla burun buruna gelme şansınız var. Etkinlikler İngilizce bir başlık altında toplanıyor. Münih'te herkes için sanat olarak çevirebileceğiniz Public Art Munich. Bu program kapsamında 26 Mayıs Cumartesi günü saat 15'ten 22'ye kadar sürecek olan etkinlik Freiman Camisi'nde yapılacak. Temeli 6 Ekim 1967 tarihinde atılan, açılışı ise çeşitli maddi sıkıntılar nedeniyle Ağustos 1973'te yapılan Freiman Camisi yaklaşık 400 kişilik bir cami. Sanatçı Cana Bilir Maya temel taşı adını verdiği çalışmasında caminin temel taşını esas alarak göçmenlerin hikayelerini ve cami ile olan ilişkilerini konu ediniyor. Sanatçı Freiman Camisi'nin artık hayatta olmayan mimarı Osman Edip Gürel ve eşi heykeltıraş Necla Gürel'in kızlarına ulaşarak aile arşivlerini açmalarını sağlamış. Böylelikle cami ile ilgili bilgiler ilk kez Münih Şehir Müzesi'nde saygın bir yer edinecek. Şehir arşivinde Freiman Camisi'ne hak ettiği yerin verilmesi tabii ki Münih'te yaşayan ve sayıları 100 bin civarında tahmin edilen Müslümanlar için de ayrı bir önem taşımakta. Cana Bilir Maya film, video ve fotoğraf çalışmalarını ağırlıklı olarak Viyana ve Münih'te sürdüren bir sanatçı. Ayrıca çok sayıda ödül sahibi. Eserleri Ankara ve İstanbul'da çeşitli festivallerde ve galerilerde yer almış. Örneğin Uluslararası Ankara Film Festivali de bunlardan biri. Son dönemde yabancılara, özellikle de Müslümanlara yönelik olumsuz yaklaşımlar düşünüldüğünde Freiman Camisi'nde yapılacak sanatsal bir etkinlik daha da önem kazanıyor. Sanatın birleştirici gücüyle farklı görüş ve inanıştaki insanları bir araya getirebilmek bu etkinliğin en önemli amaçlarından biri diyebiliriz. Almanya genelinde 2600 civarında cami ve mescit bulunmakta. Bunların 400 kadarı ise Bavyera eyaletinde yer alıyor. Yalnız belirtmekte fayda var. Bu camilerin pek çoğu dışarıdan bakıldığında bizim bildiğimiz cami görünümünde değiller. Bir dernek çatısı altında, çoğu zaman şehrin kenar mahallelerinde ve genelde minaresiz yapılar bunlar. Bavyera'nın ilk camisi olma özelliğini taşıyan Freimann Camisi ise 33 metre yüksekliğinde bir minareye sahip. Buradaki camilerin çoğunda olduğu gibi bu camide de çocuk eğitimi hakkında eğitici seminerler, farklı çalışma gruplarının toplantıları ve dil kursları gibi etkinlikler düzenleniyor. 26 Mayıs'taki etkinliğin hemen sonrasında 27 Mayıs Pazar günü saat 19'da Münih Şehir Müzesi'nde sanatçı Cana Bilirmaya, ırkçı tutumlara karşı sanatın ve sanatçının duruşu ile ilgili bilgiler verecek. Evet, ırkçılığa karşı sanat diyelim ve noktamızı koyalım diyorum.
Sevgili Buket Barlas Vehter, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Hoşça kalın.
İstikbalime.
sihirli sözcükler. Hayatın Sesleri'nin son bölümündeyiz. Dil ve İletişim Uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay'la birlikteyiz yine. Merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ederim.
Evet, Gençlik Haftası olması dolayısıyla tabii ki bugün gençlik edebiyatından konuşacağız. Hı-hı. Aslında gençliğe dokunabilmek çok zor ama bir o kadar da önemli. Kimler dokunabilmiş acaba? Nedir gençlik edebiyatı diye bir başlayalım isterseniz.
Evet, ama önce genç nedir'e bakmadan buraya bakmak çok zor. Gençlik edebiyatı sizin de söylediğiniz gibi gençler gözden çıkarılamayacak kadar değerli.
Evet.
Sadece varlıklarıyla değil, geleceğe katkıları dolayısıyla da hep önem verilmesi gereken bir yaş grubu. Fakat bu yaş grubunun kim olduğuna dair çok tartışmalar da var. Eskiden biraz daha kolaymış işler. İşte 10'lu yaşların başı ve 20'li yaşların başı diyebileceğimiz araydı. Fakat şu anda kendilerini farklı tanımlıyorlar.
Biz kaç de genç, oldu?
genç yetişkinler dedikleri 16, 17, 23 yaş arasını farklı, hı-hı, kabul ediyorlar artık. Birazcık daha kendilerini tanımlamak konusunda gayretleri var. Geçmişte belki bu kadar yoktu. Ama artık gençlik edebiyatı denildiği zaman yelpaze bu yüzden hem çok genişliyor hem de yelpazenin dilimleri birbirinden çok farklı, hı-hı, hale geliyor. Çocuk ve gençlik edebiyatı diye anılıyor çoğu zaman. Ancak çocuk edebiyatı ve gençlik edebiyatı tamamen birbirinden farklı. Çok tartışma var gençlik edebiyatının ne olduğuna ilişkin.
Evet.
Oradan başlayalım. Yazarı genç olan, üreticisi genç olan edebiyat türü müdür gençlik edebiyatı? Kahramanı genç olan mıdır? İçeriğinde gençlik olan mıdır? Yoksa gençleri hedef alarak yazılmış olan mıdır gibi tartışmalar var.
Hangisi?
Biraz hepsi.
Evet.
Birazcık gençler kimlerden etkileniyor diye baktım ben. Hatta bir fenomen olmuş, gençlerle çalışan biri Twitter'da şöyle bir paylaşımda bulunmuş. YouTuberlardan diye ilk üçü oluşturmuş. Gerçekten de şu anda mesela üç gruptan kitap tavsiyesi alıyorlar. Birincisi YouTube ya da benzeri paylaşım ortamlarında kendi yaşıtları sayılabilecek kişilerin önerdiği kitaplar. İkincisi tartışmasız olarak öğretmenleri.
Hı hı.
Üçüncüsü çok göz önünde bulunmayan, yani tavsiye alıyorlar demeyeyim ama gençlerin kitaba ulaşabilirliğini sağlayacak olan okulların kütüphaneleri, eğer ciddiye alınan bir okulsa, bunu ciddiye alan bir okulsa, okulların kütüphaneleri ve kütüphanelerdeki görevliler aslında gençlere kitap ulaştırıyorlar. Anne babalar da şüphesiz. Ama anne babaların biraz önce söylediğimiz o genç yetişkin gruba ulaşması birazcık daha zorlu.
Zor.
İletişim süreçleri
farklı. Nedir ilgiyi çeken konular?
Bana çok şaşırtıcı geldiği için biraz gülümseyerek söylüyorum ama birinci sırada genellikle kurgu, fantastik kurgu veya, evet, bilim kurgu var. Yani kurgudan kasıt birazcık daha kahramanları içeren, işte vampirleri ya da olağanüstü kahramanları. Hı hı. Daha çok Marvel serisi dediğimiz işte bu Örümcek Adam'ı vesaireyi. Hı hı. Ama Örümcek Adam'ı artık çocuklara bırakmış durumdalar. Dolayısıyla bu tür kahramanlar çok ön planda. Yine ilginç bir araştırma var. Türkiye'de özellikle gençlerin Türk yazarlardan daha çok yabancı yazarları okuduğu gözleniyor. Gençlik edebiyatı serileri oluşturulduğunda yayın evleri tarafından bir iki Türk yazarın bulunmasına rağmen ağırlık genellikle yabancı yazarlarda.
Neden acaba?
Sanırım içerikle ilgili. Çünkü kurgu, bilim kurguda biz çok üretken değiliz. Dürüst,
evet,
olmak gerekirse. Bir de şöyle bir sorunu var gençlik edebiyatının. Türkiye'de çok kitap basılıyor. Aslında basılmıyor değil. Biz fena değiliz kitap basımı konusunda. Hı hı. Ama basılan kitapların çok büyük bir bölümü test ve ders kitapları.
Hmm.
Kalan kesimden de gençlere kendi nasıl söyleyeyim, kendi özgün dünyalarında kitapla baş başa kalabilecekleri alana giren kitap çok çıkmıyor galiba ya da ulaşabilirlikleri çok fazla değil. O yüzden gençlerin okumadığından çok şikayet ediliyor Türkiye'de. Aslında okuyorlar, çok da farklı mecralardan okudukları için takip edilmiyor. Birkaç gençlik edebiyatı serisi oluşturulmuş.
Türk yazarlar tarafından.
Şöyle editörler tarafından. Çünkü şu anda mesela genç yazarlarımız var tabii, çok da okunuyorlar ama gençlik edebiyatı kategorisinde değiller. Hani o edebiyatçılar da kendilerini gençlik edebiyatı içinde görmeyi çok istemeyebilirler doğrusu.
Ama sanki birazcık yaşanmışlık gerekiyor. Evet. Onların tabii bize göre dert değil ama gençlere göre dert olan konuların ne olduğunu bilmek gerekiyor galiba onların kitaplarını oluşturabilmek için de.
Gençlik edebiyatı kriterlerinden biri de bu. Yazarın kendi gençlik deneyimlerini aktardığı eserler gençlik edebiyatıdır diye kabul edilmiş. Hani bu açıdan bakarsanız Selim İleri'nin de Murat Anmungan'ın da bu çerçevede görülen kitapları var ama hani gençlik edebiyatıdır diye bir etiket altında ne gösterebiliriz ne de hani yazarlar tarafından kabul edilebilir ya da eleştirmenler tarafından kabul edilebilir bir durum olur. Fakat gençlik edebiyatı serileri hazırlayanlar özellikle 2017-2018 içerisinde Rıfat Ilgaz'a tekrar dönmüşler. Sabahattin Ali tekrar sıklıkla gençlik edebiyatı serileri adı geçenlerden. Halikarnas Balıkçısı tekrar dönmüş. Epsilon'un böyle bir gençlik edebiyatı ile ilgili bir serisi var. Gün Işığı Kitaplığı çocuk ve genç edebiyatı üzerine çok çalışan bir yayın evi. Hani genç yetişkin, bu haftanın kesimindeki o yetişkinliğe adım atmaya hazırlanan gençlerle birlikte biraz daha onların hemen ardından gelen gençleri, yani 14 yaş grubunu da kapsayan eserleri var Gün Işığı Kitaplığı'nın. Gülümseten Öyküler serisi var ki daha çocuk genç arası bir o geçiş dönemine çok hitap ediyor. Behiç Akın bir serisi. Sırlar Yolu var ki yaz için çok tavsiye edilen kitapları arasında geçmiş. İyi kitabın hedefi herkes diyor Gün Işığı Kitaplığı. Dolayısıyla iyi yazılmış her eser gençlere ulaşıyor. Gülten Dayıoğlu gibi bir efsanemiz var.
Evet.
İşte orada bir tereddüt var. Mesela çocuk edebiyatı, genç edebiyatı, yetişkin genç, bunların hangisine kategorize edip de hangi dilimleme içerisinde göreceğiz biz Gülten Dayıoğlu'nu? Bana sorsanız yetişkinin de her zaman başucu kitabı olması gerek. Edebiyat heveslisi gençlere tavsiyeler, Baudelaire'in bir kitabı. Gençlerin kendi aralarında kitap okuyanların yine bir değerlendirme, aynı zamanda yazma telaşının da olduğunu söylüyorlar. O yüzden de edebiyat heveslisi gençlere tavsiyeler çok gençler arasında son 1-2 yılda çok okunan kitaplar arasında yer almış.
Bu çok güzel bir şey ama değil mi? Geçmiş yıllara baktığımızda.
Evet, Baudelaire'in zaten kendisinin de yazma telaşından doğan bir eseri. Yine bir başka editörün ifadesi. Gençler ya böyle buklet tarzı, yani işte eskiden bizim ortalı defterlerimiz olurdu. Onun bir ortasının kalınlığında neredeyse kitaplara yöneliyorlar. Ya da hani affınıza sığınarak söyleyeyim, tuğla kategorisindeki kitaplara, yani böyle 500-600 sayfalık romanlara yöneliyorlar. Wattpad serileri böyle. Bunun da aslında iki tarafı var. Eylem odaklılar. Dolayısıyla eğer bir sonuca yönelik okumak istiyorlarsa edebiyat heveslisi gençlere tavsiyeler gibi ince kitaplara yöneliyorlar. Bir an önce oradan alacaklarını alıp ürüne yönelmek için. Ama öbür tarafta eğer duygu takipli bir okuyuculuk söz konusuysa, ki genç edebiyatı için bu çok var. O yüzden de fantastik kurgu buna çok hitap ediyor. Beni anlayan yok, bulunduğum yerde yabancıyım. Büyüme sancıları ya da işte sır saklayan arkadaşlara duyulan ihtiyaç gibi gençliğin kendi içerisindeki dinamiklerine çok hitap edebiliyor o kurgu. O alandaki kitaplara yöneliyorlar. Ben neredeyse her sohbette adını geçiriyorum. Ursula Le Guin'in kitapları büyümek hı hı. üzerine çok güzel bir gençlik edebiyatı örneği. Yine son yıllarda çok takip edilen, bizde çok ünlü olan Stefan Zweig'in gibi satranç kitabıyla biliyoruz. Amok Koşucusu kitabı gençler arasında çok popüler kitaplardan biri olmuş. Ben de biraz forum gezerken öğrendim bu program için dolaşırken. Amok Koşucusu bir cinnet halinin hastalığının adı. Oradaki kitabın içerisindeki o kendinden geçme, o şiddete varan esriklik hali, içerideki volkan kanarken ki bizde Türkçe'de çok güzeldir onun kelimesi, delikanlı deriz ya biz.
Evet.
Keşke öyle olsaydı, bir delikanlı edebiyatı, ama başka bir yere gidiyor öyle söylediğimizde.
O zaman kızlar okumazlardı.
Evet, yani kan delirmeye başladığı zaman evet. Hissedilenleri bir nebze olsun dile getirebilecek bir ya da işte o kendi özel alanında onu paylaşabileceği bir yakın arkadaşlık hali. Rıfat Ilgaz bu konuda bize en iyi yol gösteren, yani Hababam sınıfı her zaman için okuyucusu olan gençler arasından, Aziz Nesin her zaman için okuyucusu olanlardan, hangi yaklaşımdan olursanız olun mutlaka sizi bir yerden yakalayıp çekenlerden, ama gençler için en çok okunan yazarlar arasında bunları sayabiliyoruz.
Evet, şimdi hani az önce dediniz ya delikanlı, ben de o zaman kızlar okumaz dedim, ancak az önce bahsettiğimiz o fantastik kurgu kitaplarını hem kızlar hem evet. erkekler büyük bir zevkle okuyorlar. Hatta tüm serilerini, değil mi?
Evet, hatta kapak tasarımcıları da buna özel çalışıyor. Çünkü o yaş grubunun tercihlerine yönelik olarak tasarımlar yapılabiliyor. Sıklıkla karşılaştığımız şeylerden biri günlük hayatta karşılaşmayacağınız fantastik tiplerin o öykülerin içerisinde, o kitapların içerisinde kabul edilebilir hale dönüştüğünü görüyoruz. Hı hı. Aslında bizim yaşadığımız şu günleri belki gelecekte daha iyi değerlendireceğiz. Sadece kuşaklar arası anlaşmazlık değil, biçimsel olarak da farklı iletişim tekniklerini kullanarak kendini ifade eden insanlarız biz. Gençler o yüzden kitaptan daha çok tabletten ya da benzeri işte telefondan okumayı tercih ediyorlar. Hatta okunanı dinlemeyi tercih ediyorlar. Evet. Yani kitap okuyucuları değil de güçlü kitap dinleyicileri var aslında.
İşte orada bizden birazcık daha ayrılıyorlar. Biz illa hissedeceğiz. O kitabı başucumuzda tutacağız. Evet. Ne kadar okuduk, geriye dönüp bakacağız filan. Yani biz biraz daha farklıyız gençlerden diyelim.
Şunu söylemekle ekleyeyim. Evet, çok lütfen. Özür dilerim. Biz telefonumuzdan uzak kalmayı göze alıyoruz ama gençler alamıyorlar. Gençlere dokunan sizin cümlenizle telefonun içinden geçenler olacak.
Çok teşekkür ediyoruz sevgili Elif Berna Kutlu Atap'ta. Yine birlikte olacağız Sihirli Sözcükler köşemizde. Evet, sonuna geldik. Bugün de Hayatın Seslerinin sevgili dinleyenlerimiz. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi. Nuri Göktaş yayınımızı sizlere ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Yarın 15 haberleri sonrasında yine başkente bekliyoruz sizleri. Görüşünceye dek hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.